Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda, Mühim Şeyler programında birlikteyiz. Cemalettin Taşçı ile beraber. Bugün farklı bir şey konuşalım istiyoruz. Cemalettin'in çok söz ettiği kompleksiti nedir, ne değildir, karmaşıklık gibi bir kavram üzerinde hep bize anlatıp duruyor. Doğrusu biraz bunu anlayalım. Nedir, ne değildir üzerine biraz gidelim bakalım. Buradan nereye varırız?
Evet. Komplekslik böyle birkaç programda falan anlatılabilecek gibi bir şey. Benim komplekslikten anladığım diyelim. Evet. Birkaç programda anlatılabilir gibi bir şey değil yani.
Zaten hiçbir kolay kolay bir programda anlatılmaz ama bizim işimizde bir programda anlatılabilir şekilde sokmak bazı şeyleri.
Yani bugün hani daha böyle dar bir çerçevede beni komplekslik gibi kavramlara falan sevk ediyor olan hususlardan bir tanesine yoğunlaşabiliriz. Asimetri kavramına. Yani asimetriyle çok sık referans verip duruyorum. Sistemlerin asimetrik karakterine. Simetri işte Platon'dan bu yana böyle insanlığın güzellik olarak, iyilik, güzellik kaynağı olarak gördüğü bir şey. Ama işte buna karşılık o pek de sevilmeyen asimetri aslında alemde var olan her şeyin var olmasının kaynağı. Yani
bu nedense asimetri... biz hep simetriyi severiz. Hepsi eşit olsun, eş olsun, birbiriyle uyumlu olsun diye. Mimaride de hep bunu bakar ararız. Ya da evde bir şey dekorasyon yaparken bile bir simetri meselesini göz önünde bulunduruyoruz galiba hep.
Evet, yani simetri çok övülen, arzulanan bir şey. Ama aslında alemde var olan her şey, bir yığın şeyin asimetrik olması sayesinde. Birçok başka şey de vardı ama yani işte kesikli olmak, alemin kesikli olması vesaire gibi, yani discontinuous olması gibi şeyler de var da, discrete olması gibi, ama sonuçta asimetri de bunların arasında olmazsa olmaz bir şey. Asimetrinin tamamını da bir programa sığdıramayabiliriz. Ben beynin asimetrisi üzerinden ve bunun bugünkü toplumlar, bugünkü medeniyetimize bağlantıları üzerinden bir program yapalım, hoş olur diye düşünüyorum. Bu asimetriye ve beynin asimetrisine şöyle bir misalle gireyim. Yanlış hatırlamıyorsam University of California, Los Angeles'ta görevli bir profesör kadın var. Dahlia Zadel diye bir kadın. Bu bundan 15 yıl kadar önce yanlış hatırlamıyorsam bir araştırma yayınlamıştı. Araştırmasının özü şu idi. İnsan fotoğraflarını alıyor, bu fotoğrafları tam ortadan, yani portre fotoğraflarını alıyor, bu fotoğrafları tam ortadan bölüyor. Sonra işte herkesin yüzünün sol yarısını simetriyle birleştiriyor, bir surat, bir fotoğraf elde ediyor. Sağ yarısını simetriyle birleştiriyor, bir fotoğraf elde ediyor. Sonra da bu fotoğrafların hangisinin daha güzel olduğunu muhtelif gruplara soruyor. Buradan çıkıyor ki insanların yüzlerinin sağ yarısının duplikasyonuyla elde edilmiş olan fotoğraflar insanlara daha güzel geliyor. Anlaşabildik galiba değil mi? Yani sonuçta insanların yüzünün sağ yarısının sol yarısına göre daha, yani asimetrik olduğunu, yüzlerin asimetrik olduğunu biliyorduk da. Ama işte kadın buradan yüzlerin sağ yarısının sol yarısından genel olarak, baskın olarak daha güzel olduğu, daha güzel bulunduğunu bulmuş. İşte bunu bir araştırma olarak yayınlamış. Ve hoş da bir açıklaması var niye böyle olduğuna dair. Yani bunun nörobiyolojik açıklaması var. Açıklama şöyle bir şey, yani nörobiyolojik ve evrimsel bir açıklaması var. Şöyle bir şey açıklama. İnsanın sağ yüzünü karşısındaki insanın sol gözü görüyor. Yüzün sağ yarısını ona bakanın sol gözü görüyor. Sol göz sağ beyin tarafından kontrol ediliyor. Güzelliği kavrayan, güzelliği hisseden beynin sağ yarısı. Dolayısıyla yüzünün sağ yarısı daha güzel olanı, yüzünün sol yarısı daha güzel olana tercih ediyor insanlar. Dolayısıyla da onların genleri çoğalıyor ve işte insanların büyük çoğunluğunun yüzünün sağ yarısı daha güzel oluyor gibi bir açıklaması vardı. Çok hani asimetri, içinde asimetri, içinde asimetri olan böyle bir hoş bir şey vardı. Oradan itibaren benim çok dikkatimi çekmeye başladı bu asimetri kavramı ve üzerine de sayısız şey yazıldı, çizildi filan. Ama hani biz buradan beynin iki yarı küresi arasındaki asimetriye gelelim. Niye bizim beynimizin sağ yarısı güzelliği algılıyor? Daha doğrusu bu böyle bir şey var mı ve işte bu ne manaya geliyor? Güzellik ne manaya geliyor filan gibi şeylere bakabiliriz.
Bu asimetri algılarda mı farklı, yoksa anatomide de bir asimetri var mı sağ ve sol arasında?
Beynin sağ yarısıyla sol yarısı arasında anatomide fark var. Şimdi önce şunu söyleyeyim, hani ben nörolog değilim, nörobiyolog değilim, nöroşürist değilim ama yani beyin hakkında kendimce çok okudum, yazdım, çizdim filan falan. Bu beyin konusunda 1980'deki kavrayışımızla şimdiki kavrayışımız arasında olağanüstü bir fark var. Yani çok olağanüstü bir mesafe kat ettik. Ben de işte kendi kavlimce bunu anlamaya, takip etmeye çalıştım. Niye takip etmeye çalıştım? Çünkü beyin kompleks sistemlerin içinde en kompleks olanlarından bir tanesi. En saf kompleks sistemlerden bir tanesi. Yani işte lisan gibi bir kompleks sistem misali, temel bir misali. Yani. Dolayısıyla ben de hani kompleks sistemlerle ilgileniyor olduğum için de beyin hakkındaki her farkındalık artışına senkron olmaya çalıştım. Yine de tabii ki bu konuda bir uzman olmadığımı belirtmem gerekiyor. Ama çok uzman olanların çok şeyini okudum yani. Şimdi anatomik olarak bir fark var. Beynin sağ yarısıyla sol yarısı arasında. Yani temel fark şöyle bir şey. Beynin sağ yarısının beyaz maddesinin gri maddesine oranı daha yüksek. Miyelin miktarı daha yüksek. Miyelin dediğimiz şey sinir ipliklerinin etrafını saran doku. Bu dokunun daha fazla olması genel olarak işte sinirler boyunca elektriksel olarak transfer edilen sinyalin daha hızlı olmasını sağladığı, daha ciddi bir izolasyon sağlıyor. Bakır kablonun etrafına çevrilen, sarılan plastik gibi o daha ciddi bir izolasyon sağlıyor. Bu daha ciddi izolasyonda, yani miyelin arttıkça izolasyon artıyor. O da daha güvenilir ve hızlı veri transferini sağlıyor filan gibi bir varsayımımız var. Bir varsayım var yani. Ama böyle anatomik bir fark var ikisinin arasında. Son tahlilde bu beynin iki yarısı arasındaki farklar, fonksiyonel farklar, anatomik farklar konusunda mutabıkız da fonksiyonel farklar hakkında da uzun süredir bir bilgi sahibiydik. Çok temel bir fark olduğu konusunda uzun süredir bir bilgi sahibiydik. Neye yaslanarak? Şuna yaslanarak. Yani beyin cerrahları küçük bir bebeğin beyninin sol yarısına müdahale etmek zorunda kaldıkları zaman çok tereddüt etmiyorlar. Bunun çok kalıcı ve uzun vadeli bir sonucu olmayacağını biliyorlar. Ama yetişkin birinin beyninin sol yarısına müdahale ederken tereddüt ediyorlar. Yani bebeklerde sol yarıya müdahale ederken tereddüt etmiyorlar, sağ yarıya müdahale ederken tereddüt ediyorlar. Çünkü evet bebekte beynin sağ yarısına müdahale ettiğin zaman cerrah olarak eğer orada bir hasar meydana getirirsen bunun uzun vadeli sonuçları var. Ama yetişkin birinde beynin sol yarısına müdahale edersen uzun vadeli sonuçları var. Bunun neden olduğu konusunda sayısız spekülasyon var ve bundan sonra konuşacağım her şey de zaten beynin iki yarısı arasındaki fark üzerinden, asimetri üzerinden konuşacağım her şey de spekülatif. Sonuçta spekülasyon açık. Yani hakkında herhangi bir böyle tam uzlaşıya varılmış şeyler değil yani söyleyeceklerim. Ama bu demin sözünü ettiğim bilgi, yani niye biz çocukların, bebeklerin beyninin sağ yarısına müdahale ettiğimiz zaman kalıcı bir hasar oluyor da işte yetişkinlerde sol yarıya müdahale ettiğimiz zaman daha çok tereddüt ediyoruz. Bunun üzerinden benim için en tatmin edici açıklama şu, oradan başlayabiliriz o spekülatif tartışmalara. Şimdi genel yaygın kanaat odur ki insanın lisan kabiliyeti, lisanı beyninin sol yarısındadır.
Yeni bir lisan öğrenirken ya da. Kendi lisanı
yok,
mı?
Yok. Normal kendi lisan.
Evet.
Yani şeyi biliyoruz, hangi bölgede olduğunu falan filan biliyoruz. O bölgeye bir hasar meydana geldiği zaman artık konuşamaz hale geldiğini falan biliyoruz yani. Dolayısıyla lisanın nerede yerleşik olduğunu biliyoruz insan beyninde ve bu da beynin sol tarafında. Ama bu şu manaya gelmiyor yani. Lisana dair olan her şey beynin sol yarısında manasına gelmiyor. Demin ki olayla bağlantılacak olursak olay şöyle gerçekleşiyor. İnsanın edinilmiş lisanı sol beyninin sol yarısında, lisan edinme kabiliyeti sağ yarısında. Yani niye bebeklerin beyninin sağ yarısına müdahale ederken tereddüt ediyoruz? Çünkü eğer orada bir hata yapılırsa ya da bir aksilik olursa veya o bir hasar bırakırsa o çocuk yetişirken lisanı edinemiyor. Lisan edinme kabiliyetini kaybediyor. Niye yetişkinlerde biz beynin sol yarısına müdahale edince sıkıntı yaşıyoruz? Çünkü o zaten lisanı edinmiş. Yani oradan sonra lisan edinmek konusunda bir aksaklık olsa da edindiği lisanla, edindiği kadarıyla hayatını devam ettirme imkanı var. Dolayısıyla lisan dediğimiz şey bile sadece beynin sol yarısında yerleşik değil. Şimdi bu ve benzeri şeylerden hareketle neydi? Goldberg bize diyor ki aslında beynin iki yarı küresi arasındaki temel fark şudur. herhangi bir yeni bir şeyle karşılaştığımda, herhangi bir şeyle karşılaştığımda beynin sol yarısı otomatik olarak şu reaksiyonu gösterir. Aa, ben bunu biliyorum. Bu 28 Şubat'ta da olmuştu. Daha önce 27 Mayıs'ta da olmuştu. Şimdiki amirallerin bildirisi konusunda olduğu gibi. Aa, ben bunu biliyorum yani. Bu daha önce olmuştu. Beynin sağ yarısının herhangi bir olayla karşılaştığında gösterdiği reaksiyon ise şu. Ya bu yeni bir şey. Yani güneşin doğuşuna şahit olduğumuz zaman bile, yani bilmem kaç kere şahit olduğumuz bir şeye şahit olduğumuz zaman bile beynin sağ yarısı, aa bu yeni bir şey diyor yani. İkisinin arasındaki temel fark bu. Bir şeyi...
Biri çok bilmiş, birisi bir şeyi hiç bilmiyor, yeni öğreniyor.
Birisi bildiğiyle dünyanın açıklanabilir olduğundan emin, ötekisi çok meraklı. Her şeyde bir yenilik arıyor yani. Ve bizim beynimiz, toplam olarak vücudumuzun ağırlığının işte değerlerde yanılıyor olabilirim ama yani işte kabaca %2'si kadarken vücudun tükettiği enerjinin %20'si kadarını tüketiyor. Yani çok yoğun bir enerji tüketimi var. Bu yoğun enerji tüketiminin de rivayete göre %95'i beynin iki yarı küresi arasındaki kavgada tüketiliyor. Yani birisi bak ben bunu biliyorum dediğinde ötekisi yok yok bu yeni bir şey diyor ve ikisi birbirine galebe çalmak için, birbirini bastırmak için, yani bir ötekini susturmak için, kendi sesinin hakim olması için harcıyor enerjisini yani. Ve buradan net toplamda her birimiz...
Yani insanlar tanıdıklarıyla kavga eder lafı doğru burada. Beyin de kendi tanıdığıyla, kendi komşusuyla kavga ediyor.
Yani buradan şimdi şunu görüyoruz ki yani ihtilaf dediğimiz şey daha o en temelde var ve biz bu ihtilaf sayesinde bir sonuca varıyoruz. Yani karşılaştığımız olaya, karşılaştığımız şeye ne reaksiyon gösteriyor isek bu ihtilafın sonucunda ortaya çıkan, zuhur eden şeyle reaksiyon gösteriyoruz. Yani şimdi demek ki şunu varsayabiliriz ki eğer beynin sol yarısı baskınsa bir insanda, o insan yeni karşılaştığı bir şeye bile "Aa, ben bunu biliyorum" deyip bildikleriyle benzetip öyle davranma eğilimindedir daha çok. Eğer beynin sağ yarısı baskınsa bildiği şeyleri bile yeni bir şeymiş gibi yeniden proses etme eğilimindedir. Bunların ikisinin de ikisi de bir farklı karakterde hatalara yol açıyor tırnak içinde. Yani hata derken neyi kastediyoruz? Aslında işte zaten bildiğim bir şeyle karşılaştığında onu yeni bir şey olarak telakki ediyorsan bir hata yapıyorsun. Ama yeni bir şeyle karşılaştığında onu bildiklerine benzetip de çözümlüyorsan yine başka türlü bir hata yapıyorsun. İkisi birine farklı karakterdeki hatalar. Demek ki işte belli insanlar bir tür hatayı, başkaları başka tür hatayı daha çok yapıyor olabilirler ama net toplamda şunu biliyoruz ki herhangi bir insan sadece beyninin sol yarısıyla veya sadece beyninin sağ yarısıyla davranmıyor. Sadece insandan insana bunların baskınlık seviyeleri farklı olabilir. Hatta insanın gün içinde bunların baskınlık seviyesi, her insanda bunun gün içinde baskınlık seviyesi değişiyor olabilir. Ya da yaşla birlikte bunların baskınlık seviyesi değişiyor olabilir. Ama bu net toplamdan benim anladığım hikaye şu, lisan olayıyla bağlayacak olursak, biz her şeyi, sadece lisanı değil, her şeyi önce beynin sağ yarısında, yani normalde bebekler için dünyada her şey yeni. Öyle değil mi yani? Yeni dünyaya gelmiş bir bebek için her şey yeni yani. O her şeyi yeni görüyor olan beynin sağ yarısı durmadan çalışıyor ve bir takım patternlar, bir takım kalıplar buluyor, düzenlilikler buluyor. İşte ağlarsa annesi geliyor filan gibi böyle düzenlilikler buluyor ve bu düzenlilikleri tamam bu evet böyle oluyor bildiği anda, artık bu kalıbı öğrendiği anda diyelim, bunu sol yarıya atıyor. Kaydediyor sol yarıya. Şimdi bir bebeğin beyninin sol yarısına müdahale ettiğin zaman dolayısıyla bir sıkıntı yok, orada bir şey yok yani. Hani o buradan sonra olacak ve onları o hasarlı beyne, hasarlı bir yarı küreye atacak ama yani o hasarı telafi etme kabiliyeti var beynin. Dolayısıyla bebekte beynin sol yarısına müdahale etmenin çok kalıcı bir şeyi yok. Ama biz her türlü pattern'ı böyle mütemadiyen beynimizin sağ yarısıyla keşfediyoruz. Ha evet, burada bir düzen var diyen beynimizin sağ yarısı ve bunu beynin sol yarısına transfer ediyor. Bulduğu zaman artık onun üzerinde bir hak, telif hakkı talep etmiyor. Bunu beynin sol yarısına devrediyor. Zaten de o bulduğu şey artık onun için cazip bir şey değil yani. Yenilerini aramak üzere işte kendisini boşaltıyor bir anlamda. Böyle görünüyor yani ana hatları itibariyle. beynin fonksiyonel asimetrisi böyle görünüyor. Bu asimetrinin insan davranışlarına etkisini kabaca demin özetledik. Bu konuda en eğlenceli ve ufuk açıcı şeylerden bir tanesi Oliver Sacks'ın Karısını Şapka Zanneden Adam kitabıdır. Onun ilk ve en uzun, yani orada Sacks nörolog olarak şahit olduğu vakalardan, vakalar sayesinde insan beyninin işleyişi hakkında öğrendiklerini o vakalar üzerinden paylaşmış ve çok hoş bir kitap yani vaka analizleri. Sonuçta kitabın ilk vakası Dr. P diye kodladığı bir müzik öğretmeninin vakası. Uzun bir vaka analizi o. O vaka analizinde çok böyle eğlenceli ipuçları var. Şimdi Dr. P aslında gözlerinde bir sıkıntı olduğu varsayımıyla gözcülere gidiyor. Bulamıyorlar bir sıkıntı yani. Gözcüler bakıyorlar, bir sıkıntı yok. Bunun üzerine sizin bir nöroloğa görünmeniz gerekiyor diyorlar. Ve işte Sacks'a bu sayede geliyor adam. Sacks da kendince bir takım testler yapıyor. İşte her şey normal görünüyor. Bir tuhaflık var. Sacks'ın adını koyamadığı bir tuhaflık var. Muayene ediyor falan. O muayene için işte ayakkabılarını çıkartması gerekiyor. Ayakkabılarını yeniden giymesini istediği zaman ayağını ayakkabıya sokamıyor. Ayakkabıyı görüyor, ayakkabıyı tarif ediyor ama onun ayakkabı olduğunu farkında değil. O zaman anlıyor bir şeyler aksadığını. Yani şöyle şeyler oluyor. Yani. Mesela bir eldiven gösteriyor. Doktor P o eldiveni kimsenin yapamayacağı hassasiyetle tarif ediyor. Ama onun eldiven olduğunu bir söyleyemiyor. Yani ne işe yaradığını, nasıl bir şekli olduğunu, ne renk olduğunu, nasıl bir malzemeden yapıldığını hepsini sayıyor. Ve fakat eldiven olduğunu söyleyemiyor. Yani eldiven yerine koyamıyor. Yani. Burada beni çok çarpan bir şey var. Bunun üzerine bir National Geographic dergisi var masanın üstünde. Sacks onu veriyor Doktor P'nin eline. İşte oradaki resimleri tarif etmesini, anlatmasını istiyor. Doktor P işte teferruatlı olarak anlatıyor, işte bir tekne var, teknenin güvertesinde bikinili kızlar var falan böyle anlatıyor. Fakat işte onun bir tatil fotoğrafı olduğunu söyleyemiyor yani. Bunun üzerine Sacks Doktor P'ye böyle herhangi bir teferruat barındırmayan bir çöl fotoğrafı gösteriyor dergide. Doktor P bakıyor tarif edecek teferruat yok. Başlıyor uydurmaya. İşte şurada bir tane villa var. Villanın terasında şöyle insanlar var falan diye uydurmaya başlıyor. Şimdi bu bana bizim modern insanlar olarak Sacks'ta metnin muhtelif yerlerinde satır aralarında bizim modern bilimimizin, modern tıbbımızın özelde genelde modern bilimimizin aslında bu hastalıktan muzdarip olduğunu, yani beyninin sağ tarafının hasarlı olduğunu, dolayısıyla işte sol yarısının baskın çıktığını ve parçaları çok güzel tarif ettin ama bunun bütünden ne manaya geliyor olduğunu, söyleyemiyor olduğunu filan söyleyip, yani bu beynin iki yarısı arasındaki asimetriden bizim modern kavrayışımıza kinayeli göndermeler yapıyor. Gerçekten ben sıklıkla, çoktandır artık yapmıyorum ama hani televizyonlarda filan böyle sizin zamanında yaptığınız türden tartışma programlarını izlerken sıklıkla şu duyguya kapılıyorum, yani ya bak burada tam işte hani benim söyleyebileceğim teferruat yok. O halde şimdi başlıyoruz işte Montreux'yu işte iptal etmek isteyen bir Erdoğan üzerinden işte falan diye böyle uzun bir hikaye kuruyoruz yani. Bu bizim kurduğumuz bir şey.
Sonuçta sana 2-3 dakika ya da 5 dakika vermişler. O dakikayı dolduracaksın. Dolduracak kadar bir malzemen yoksa sen bir şeyler bulup söyleyeceksin, uyduracaksın. Ama onun kompozisyonu güzel olursa insanlar memnun kalacak. Bir kompozisyonda bozukluk varsa yanmışsın.
Buradaki risk şu yani. Şimdi normal şartlarda Sacks'ın hastası Dr. P o çöl fotoğrafına baktığında bir şey olmadığını görüp bir şey uydurduğu zaman o çöl fotoğrafı değişmiyor. Fotoğraf yine çöl fotoğrafı. Sadece Doktor P anlatmış ve geçmiş oluyor. Fakat şimdi New York Times'ın veya CNN'in tartışmacıları, yorumcuları bir şeyleri yorumlamaya başlayıp işte Biden'la Putin arasındaki ilişkiler üzerinden falan fiktif bir şeyler anlattıkları zaman onun gerçekleşme ihtimali var. Aslında gerçek olmayan bir şeyi anlatıyorsun. Ama bu sefer şimdi sen onu anlatmış olduğun için kamuoyu böyle bakmaya başladığı için Biden kaçınılmaz olarak şöyle, Putin kaçınılmaz olarak böyle davranmaya başlıyor filan. Ve sonuçta bu sol beyinde, beyninin sol yarısıyla ürettiğin hikaye, aslında olmayan hikaye, kendisini doğruluyor ve var oluyor yani. Şimdi böyle bir riski var bu mevzunun.
Bunda kamuoyu oluşturmuş oluyoruz işte.
Sadece kamuoyu oluşturulmuş olmuyor yani, işte mesela darbe inşa edilmiş oluyor falan, evet, falan böyle.
Karar mercilerini de etkileyebiliyorsun tabii doğal olarak.
Bu beynin iki yarısı arasındaki asimetrinin bizim gündelik hayatımızdaki sonuçta muhtemel sonuçları hakkında işte böyle şeyler var. Bunu ama daha ileri götürüp çok eğlenceli olmayan ama yani çok derin, çok iyi malzeme barındırıyor olan bir kitap var. Jan McGilhurst diye bir adamın Master and Emissar diye, yani efendi ve elçisi diye değiştirilebilir. O doğrudan doğruya bütün Batı medeniyetini aslen beynin sol yarısı medeniyeti olduğunu ve işte burada Master beynin sol yarısı, Emissar beynin sağ yarısı, aslında bunun çok ters bir şey olduğu, işte bunun dünyayı çok fena halde yaralıyor olduğu vesaire filan gibi bir kitap yazmış. İş buralara kadar gitti. Yani sonuçta beynin iki yarısının arasındaki asimetriyle bütün bir medeniyeti yargılamaya kadar vardı yani iş. Sonuçta hani oralara kadar varmasak da biz yani şunu biliyoruz sonuçta, herhalde öyle bu mevzuyu özetlemek kabil. Şunu biliyoruz. Sonuçta bizim beynimizin iki tane yarı küresi rolleri paylaşmış durumdalar. Ve bu roller ağırlıklı olarak birisi bir şeyleri, yani ben birisini atölyeye benzetiyorum. Şöyle bir benzetme yapabiliriz. Yani bir villamız var, bunun bir bodrumu var. Bu bodrumda muhtelif atık parçalar var. İşte şuradan çıkartmış su boruları, buradan çıkartılmış saç parçaları işte ve bir takım da tezgahlar var. Orada bunları bir araya getirip işe yarar bir şey çıkarabilir miyiz diye uğraşıyoruz bodrumda. Eğer işte ha bak şuradaki camı şuradaki saçla bir araya getirip işte altına da şöyle ahşap bir şey koyarsak, ha bak bu sehpaya benzedi, ne güzel oldu, şimdi akşamüstü çay içerken bardağı bunun üzerine koyarım diye düşündüğün zaman onu alıp eve götürüyorsun. Ev beynin sol yarısı, işe yarar ne varsa, işe yaradığı ispatlanmış ne varsa o evde, ama aslında onları imal ettiğin ne varsa malzeme olarak ve tezgah olarak, o işe yarar şeyleri imal etmekte kullandığın ne varsa onlar beynin sağ yarısında. Ve bu sürekli devam ediyor olan bir şey. Yani sonuçta biz mesela işte öğreniyoruz. Böyle bu metaforla bakacak olursak demek ki ne diyebiliriz? Beynimizin sağ yarısı öğreniyor, bildiğini beynin sol yarısına stokluyor. Burada hani şunu değindim ama ayırıcı olarak söylemiş olayım. Lisanı sürekli olarak öğreniyoruz ve bu öğrenme işi, edinme süreci yine beynin sağ yarısında gerçekleşiyor. Yani ne kadar yaşlanmış olursan ol, eğer bir şey öğreniyorsan, yeni bir kelimenin kullanım alanını, senin daha önce fark etmediğin bir kullanım alanını mesela keşfediyorsan, yeni bir kelime öğreniyorsan falan, bunlar hep beynin sağ yarısında oluyor. Ancak öğrenildikten sonra, edinildikten sonra kendisi hakkında tamamdır, kalite kontrolden geçmiştir damgası vurulduktan sonra beynin sol yarısına geçiyor yani.
Her verilerini alıyor mu sol taraf beynin? Sağ tarafın verdiği, işlediği tamamdır dediği her bir şey alıyor mu? Ya da bazılarını reddedebiliyor mu? Seçiciliği var mı yani? Etmiyor değil mi?
Muhtemelen hepsini alıyordur yani. Aralarındaki bu şeyi bilmiyorum, iş bölümünün bu tarafını. Ama biz yani bu bütün yetişmiş hayatımızla dahil olmak üzere sürekli olarak öğreniyoruz. Ve aslında burada hani ihmal ettiğimiz şeylerden bir tanesi şu, öğrenmeyi de öğreniyoruz. Yani öğrenmek işte gidip de ilkokulda bir şeyleri öğreniyorduk ve öğrenme konusunda bir fikrimiz vardı. Bir öğrenme tarzımız vardı. Sonra bu zamanla zenginleşiyor. Başka öğrenme tarzları öğreniyoruz. Öğrenme dediğimiz şeyin kendisi zaman içinde değişiyor ve bütün bunlar hep beynin sağ yarısı sayesinde mümkün oluyor. Bunu bizim güncelimize bağlayacak olursak, sonuçta her insanda var olan bu tırnak içinde ihtilaf ve parçalanmışlık aslında toplumlarda da var olması sağlıklı olanmış benim açımdan. Yani biz ısrarlı bir biçimde, yani bu modernlik ve işte modern Batı toplumlarına falan bu göndermelerin yapılmasını çok da sebepsiz görmüyorum. Çünkü modernlik, modern Batı toplumu aslında ihtilafın giderilebileceği, ihtilafın iyi bir şey olmadığı ve giderilebileceği varsayımını da içinde barındıran bir şey. Yani aydınlanma aklı dediğim şey. Sonuçta evet, her şeyin doğrusu var ve işte bu doğruyu Newton orada şunları bulmuştu, falanca da bunları buldu. Biz bunları bulacağız. Sonra da artık bulma ihtiyacı kalmıyor. Her şeyin bir doğrusu var ve onlar bulunacak. Artık bir şey bulmaya ihtiyacı kalınmayacak bir noktaya gelinecek yani. Şimdi böyle bir cennet hayali var idi ve bu cennet hayali demek ki ne yani? Sonuçta ihtilafın ortadan kalkacağı bir cennet. Benim açımdan ama yani işte bu beynin iki yarısı arasındaki süre giden, biteviye, hiç bitmeye ihtilaf gösteriyor ki aslında cennet o ihtilafta. Bu ihtilaf var ise cennetteyiz. Ama eğer bu tarafların bir tanesi ötekisini ebediyen susturursa orası bir cehennem. Buradan genelleme yaparak kendi hesabıma hep uzun süredir diyeyim, hep demeyeyim de uzun süredir şöyle düşünüyorum. Yani ortada eğer farklı sesler var ise kendimi güvencede hissediyorum, emniyette hissediyorum. Yani, tamam varsa farklı sesler biz hayattayız demektir ve hayatta kalabiliriz demektir. Yani. Ama eğer birileri bu sesleri bastırıyor ise, diğer başkalarının seslerini bastırıyor ise bu hani yarın öbür gün benim sesimi de bastırırlar bir tehdit ve işte bu elbette sevmediğim bir şey. Ve fakat mesele sırf bu değil. Yani benim sesim bastırılmasa bile bir takım sesler bastırılıyor ise işte o ihtilaflar böyle baskı yoluyla ortadan kaldırılıyor ise o zaman biz topyekün emniyette değiliz. Öğrenme sürecini kaybediyoruz demektir yani.
Sadece baskılanması da gerekmiyor. Ses az ise, farklı ses, orada problem var demektir. Farklı ses çoksa orada daha bir verim var demektir. Yani küçük köyde, kasabada, yerleşim alanlarındaki ses yoğunluğu ile, çeşitliliği ile daha doğrusu, kentteki, metropoldeki çeşitlilik çok farklı herhalde.
Çok farklı. Yani işte köydeki, benim bakış açımla yani, köydeki bastırılıyor. Neyle bastırılıyoruz? Otosansürle, şununla bununla. Yani kazara köylünün hoşuna gitmeyecek bir laf edersen veya bir davranışta bulunursa köylü seni dışlayacak. Şimdi
eski köye yeni adet getirme diyecek yani.
Evet. Bu korkuyla davranıyorsun. Otosansürle, dolaylı yolda bastırılmış oluyor yani. Bu anlamda ben işte o seslerin bastırılmış olduğu ortamların herkes için, sesleri bastıranlar da dahil, herkes için çok ciddi tehdit barındırdığını düşünüyorum yani.
Aynı bunu şey deyince, şimdi WhatsApp grupları birbiriyle aynı görüşte olan etkileşim grupları ya da işte odalar, yankı odaları filan bunlar da aynı şekilde o zaman. Orada da tek ses var.
Şimdi şöyle yani oradaki WhatsApp grubu kendi içinde bir tek ses, buradaki WhatsApp grubu başka bir tek ses falan olmasını içimize sindirebiliriz. Yani çünkü hani onlar kendi aralarında mayalandırdıkları şeyleri sonra toplumla paylaşabiliyor iseler toplum sağlıklıdır. Yani buradan şu sonuca varmaması gerekiyor yani. Canım bütün toplumun bütün kesimlerine eşit derecede kulakları açık olsun. Ya yani böyle bir şey zaten o zaman da o da teklifleştirme yani. Tabii ki ben şuna sağır olacağım, buna kulağım açık olacak. Sen işte tam tersi olacaksın. Buradaki bu hengame, bu ihtilaf sürüyorsa, oradan yeni ihtilaflar üreterek, kendisini üreterek sürüyor ise biz emniyetteyiz. Ya tabii ki bu ihtilaflarla kanlı bıçaklı olmayalım yani. Ona mani olalım ama bu düşünce hürriyeti vesaire falan gibi şeylerin sınırlarını tayin ederken gösterilen hassasiyet bu açıdan bence çok anlamlı yani. Yani şiddet kullanmayacaksın, her şeyi söylemek serbest. Bu çok güzel bir ayrım yani. Şiddet kullanmayacaksın. Ama herkes her şeyi söyleyebilecek. Şimdi bunu istiyorsan güncele bağlayayım yani.
Evet.
Amirallerin gecesine bağlayayım. Ben bütün hayatım militer olanla olana hasımlık yapmakla, onların hoşlanmamakla geçti. Kendimi uzunca bir sürede yani ideolojik olarak kendimi tarif edemediğim için yani işte anarşist desem başka yerlere gidiyor, işte şu desem başka yerlere gidiyor, antimilitarist olarak tarif ettim. Yani çok uzun süre kendimi antimilitarist olarak tarif ettim. Şiddet karşıtıyım ve işte antimilitaristim. Askerlerin ulu orta memleketin politikası hakkında söz söylemelerine de sittin seni itiraz ettim. Hep de aynı argümanı kullandım. Kardeşim siyaset yapmak serbest yani. Çıkartırsınız üniformayı, gelirsiniz. Siyaset yapanlarla siyasi arenada eşit şartlarda rekabet edersiniz. Yani şapkanızın altında, madalyalarınızın arkasında, üniformanızın içinde bu iş olmuyor yani. Dedim hep. Hala da aynı kanaatteyim. Hiç buralardan bir sızıntım yok. Ve fakat adam emekli olmuş. Şimdi adam bir zaman askermiş diye şimdi bir takım konularda konuşmasına mani olmaya kalkmak absürt bir şey yani. Şimdi ama Gece yarısı bu bildiriyi niye gece yarısı yayınlıyorsun? İşte bildirinin üslubunda şunlar var, ses tonu böyle falan. Genel olarak da böyle bir muhalefet var bu bildiriye karşı. Bahçeli'nin muhalefetinin, Akşener'in muhalefetinin falan ciddiye almıyorum hiç. Ama hani daha böyle müeddet muhalefette de söyleyeceğim şey şu. Kardeşim adam zaten benden farklı. Şimdi ben o askerlerin, bu bildiriyi imzalayan askerlerin herhangi birisiyle herhangi bir yolculuğa çıksa 2 saat dayanamam. Adamların dünya, biliyorum adamların önemli bir bölümünü ve onların dünya tasavvuruyla benimki taban tabana zıt. Onların Türkiye hayaliyle benimki taban tabana zıt. Zaten onların dünya tasavvuru, Türkiye hayali benimkine benzer olsaydı onları müdafaa etmek, onların söz hakkını müdafaa etmek kolaydı yani. Yani adam zaten bana muhalif. Yani biz birbirimize muhalifiz diye adamın konuşmaya hakkı olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da biçimsiz yapıyor adam. Ya tamam biçimsiz yapıyor dersin. Yani şimdi buradan yola çıkıp böyle adamları susturma ihtiyacı ima edecek şeyler söylemek bana ters geliyor. Biz bu subaylar, subay emeklileriyle aynı toplumun parçasıyız. Yani onlar olmasaydı onların yerinde başka birileri olacak. Yani böyle yazıklanacak bir durum yok yani. Onlar da benimle aynı toplumun parçası olmakta yazıklanıyorlardır ayrıca. Ama yani böyle işte bu iş. Ve nasıl beyin böyle işte birbiriyle rekabet ederken enerjisinin önemli bir bölümünü tüketip ama son tahlilde bizim görmemizi sağlayan o yani. Oradan bir şey görüyoruz. O bir görme hadisesinde bile yani işte o fotonlar retinamıza değdiği andan itibaren bir görme hadisesinde bile olağanüstü muazzam bir data işlem var. Bilgi işlem var yani. Data processing işi var. Aslında görüyor olan göz değil yani beyin. Ve o beyin işte sonuçta bunu o dövüş sırasında çıkarıyor. Yani buradan sadece sol beyinle sağ beyin arasında değil mesela. Rekabette değil. Bir de şöyle bir şey de var mesela. Diyelim ki bir masanın üzerinde bir saksı, saksının üzerinde de çiçekler. Saksının içinde de çiçekler var. Ve bu da çiçekli bir deseni olan bir perdenin önünde. Bunun fotoğrafını çektik. Sen şimdi buna baktığın zaman saksıdaki çiçekle desendeki çiçeğin farklı şeyler olduğunu, farklı karakterde şeyler olduğunu algılayabiliyorsun. Nasıl algılıyorsun? Sonuçta şimdi 2 boyutlu, aslında 3 boyutlu bir alemi 2 boyuta indirgemiş durumdasın. Nasıl algılıyorsun o masanın aslında 3 boyutlu olduğunu, masanın üzerindeki şeyin bir saksı olduğunu ve masadan ayrı bir unsur olduğunu? Bunlar, bu şöyle oluyor yani. Bu 2 boyutlu gelen bilgi çok kısa bir süre içinde beynin görmeye ayrılmış nöronlarının bir kısmı kendisini, ya ve bu da ihtilafla oluyor yani birbirleriyle dövüşerek. Bir kısmı kendisini masaya, bir kısmı saksıya, bir kısmı çiçeklere, bir kısmı perdeye odaklıyor. Ve bunları birbirinden ayırt edebilir hale geliyorsun. Bu bir data processing işi. Ve o farklı farklı işlere üstlenmiş olan, daha doğrusu her yeni karşılaştığında yeniden böyle iş parselliyor olan nöron grupları sayesinde oluyor bu işler. Ve yani bu sağlıklı bir hal. Böyle davranabiliyor olduğumuz sürece bir sıkıntı yok. Ama işte şunlar sussun çünkü işte benim gibi düşünmüyorlar demeye başladığında veya işte. Yani adam şimdi bir şey yayınlamış. Yani tamam bunun içeriğiyle, şu suyla, bu suyla uğraşın. Hatta insanların kişilikleriyle de uğraşın falan da. Yani şimdi buradan ama filan diye başlayıp sonunda sizin susmanız lazım kardeşim dediğin zaman iş çığırından çıkıyor. Yani buradan
artık içerik tartışılmamaya başlandı zaten. İşin öbür tarafa kaçtı. Ne söylediği bile unutuldu.
Yani hiç hatırlanmadı zaten. Kim söylüyor ve işte bu ne işe yarar? Şimdi en kestirmesi bu. Bu kimin ne işe yarayacak şimdi? Ya bir dakika bak ama filan diye konuşulamıyor. Böylece aslında hani günceli konuşmadığımız mühim şeyler bölümünü de dizisinin bir bölümünü de güncele bağlamış olduk ama yani beyin bir kompleks sistem olarak hani oradan başlamış.
Bazen güncel hayatta da mühim şeyler olabiliyor.
Güncel hayatta çok mühim şeyler oluyor canım. Şimdi bu hani kompleksliğin muhtelif karakteristik özelliklerini bu beynin organizasyonunda görüyoruz. Yani burada işte hani demin sözünü ettiğim mesela bir görme, yani bir şeye baktığın zaman gördüğün şeyi unsurlarına ayırabilmek için nöron gruplarının birbirlerinden ayrışması, birbirleri rekabet etmesi vesaire gibi şeyler kompleks sistemlerin temel karakteristikler arasında, yani işte bu game karakteristiği bu işte filan. Herhangi bir şeyin böyle o nöron gruplarının sittin sene aynı şeye esayen edilmemiş, atanmamış olması, durmadan yeniden fonksiyon üstlenebilmeleri vesaire gibi şeyler. Ve işte burada öğrenme, yani esas mesele öğrenme. Kompleks sistemlerin temel özellikleri arasında, yani değişme, plastisitesinin değişmesi vesaire gibi şeyler. Kompleks sistemlerin temel karakteristikleri arasında. Ama yeri geldikçe hani diğer özelliklerine de kompleks sistemlerin değiniriz.
Burada bitirelim mi diyorsun?
Sen bilirsin.
Biraz daha vaktimiz var aslında ama istersen başka bir konu uzun sürecekse burada da bitirebiliriz. Biz Clubhouse'da bunu mu tartışırız, başka bir konu mu gündeme getiririz?
Yani biz bunu tartışırız diye başlayalım da nasılsa bunu tartışmıyoruz yani.
Zaten başka şey. Geçebiliyoruz diye. Evet. Biraz zaten böyle biraz onu değiştirmek lazım. Buradakini aynen oraya kopyalayıp orada tartışmayı sürdürmek değil. Orada kendi doğaçlama nasıl gelişiyorsa biraz da ona ön ayak olup sürdürmekte yarar var diye düşünüyorum.
Evet, yani işte orada da bir kompleks karakter oluşuyor, yani zuhur ediyor yani. Evet. Kompleks sistemlerin en temel özelliklerinden bir tanesi emergence, zuhur etme. Evet. Yani aslında var olmayan bir şey zuhur ediyor. Bileşenlerden zuhur ediyor. Sonuçta işte insan beyni iki tane ayrı bileşen şeklinde örgütlenmiş. Benim zaten ısrarlı bir biçimde sıklıkla vurgulamaya çalıştığım şey, bak sonuçta burada son derece basit unsurlardan oluşan, insan beyninde son derece basit unsurlardan oluşan çok sayıda unsur, yani çok basit prensiplerle işleyen çok sayıda unsur, birbirine çok andıran unsur bir araya gelmişler, örgütlenmişler ve bu örgütlenme tarzıdır farkı yaratan. Yani o unsurlara baktığın zaman, teker teker unsurlara baktığın zaman var olmayan bir şey ortaya çıkıyor. Yani işte görme ortaya çıkıyor, işitme ortaya çıkıyor, bunlara anlam verme ortaya çıkıyor vesaire. Bu organizasyon üzerine kafa yormak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada hani hem bu konularla ilgili, yani beyinde, kompleks sistemlerle, sistemlerde falan gibi konularla ilgili olarak da kendi koordinatımı da buraya nasıl geldim diye bir tarif edeyim de bu programı öyle bitirelim. Bana böyle hani bazıları da, muhtelif kişiler de belli konuların uzmanı olarak muamele ediyorlar işte mesela. Kompleks sistemler uzmanı olarak muamele ediyorlar. Ben kompleks sistemler uzmanı falan filan değilim yani. Yani kompleks sistemler uzmanı nasıl olur onu da bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla kompleks sistemler konusunda bir başı belli sonu belli eğitim programı yok zaten. Eğitim programlarından nasıl uzman çıkılıyor, yani işte Türk dili ve edebiyatı uzmanı nasıl olunuyor onu da bilmiyorum. Yani oradan mezun olmakla bu olunuyor mu onu da bilmiyorum. Bunlar beni enterese etmiyor. Ben kendi koordinatımı tarif edeyim. Yani benim koordinatım şöyle: bir ailede büyüdüm, bir çevrenin içinde büyüdüm ve işte okula gittim. Sonuçta bunların ikisinin kavram haritaları arasında anlamlı bir fark var idi. Hemen herkesin başına geldi. Yani bu fark kimisi için şöyle bir fark, kimisi için böyle bir farktır. Ama sonuçta hiçbirimiz okullarda öğretiliyor olan şeylerin kavramlaştırıldığı, o kavramlarla düşünülen aile ve arkadaş çevrelerinde büyümedik yani. Yani işte orada bir düzen kavrayışı öğretiliyordu ama işte biz anarşizmin peşine koşuyorduk falan filan. Yani şimdi bu farklar vardır ve insanlar sonuçta bu süreç içinde kendi koordinatlarını farklı yerlerden gelen, farklı kaynaklardan gelen bunları uzlaştıracak şekilde, olabildiği ölçüde uzlaştıracak şekilde tarif etmeye çalışırlar. Yani ne şunu ne bunu kırmadan, ne karını ne kızını kırmadan, işte ne anneni ne babanı kırmadan kendini konumlandırabileceğin yeri ararsın. Ve bunu ararken işte beynin durmadan elinde var olan kavramlarla, yani beyninin sağ yarısı elinde var olan kavramlarla bir uygun bir koordinat bulmaya çalışır. Bulduğu kadarını sol tarafa aktarır ve işte oradan dünyaya seslenirsin. Ama bir türlü de o koordinat seni bütün sevdiklerini memnun edecek, bütün sevmediklerini uzaklaştıracak bir yere de oturtamaz. Yani hep bir şey eksik kalır ve bunun içinde durmadan yeni kavramlara ihtiyaç duyarsın. Bir gün birisinden bir kavram işitirsin ya da bir kitaptan bir kavram okursun. O kavramın peşine düşersin. 30 tane daha yeni bir şeyler öğrenirsin ve senin ihtiyaçların karşılanır. Kavram haritan zenginleşir. Kendine ayaklarını basacağın farklı bir yer bulursun. Bulduğunu hissedersin. Oraya doğru kayarsın. Senin koordinatın değişir. Bu değişen koordinatla birlikte başka her insana göre pozisyonu değişir filan. Yani şimdi hayat böyle bir şey yani. Böyle herkesin nerede durması gerektiğini yukarıdan tarif ederek olacak bir şey değil. Benim de kendi hikayemde bu olay, ben de bu hikayeyi herkes gibi bu hikayeyi yaşadım ve benim de kendi hikayemde bu olay işte orada bilginin en güvenilir kaynağı bilimdir, bilimsel metodolojidir. İşte burada insanları seveceksin, insana dair olmayan hiçbir şeyin zerre kadar da kıymeti yoktur filan gibi kavramları alıp bunları birbiriyle benzetmeye çalışırken, bir ortak payda bulmaya çalışırken filan işte beni bunlar, bu hikaye şunlardan şikayet etmeye, işte şunlara muhabbet beslemeye filan getirdi. Ve o arada 1990'larla birlikte, 1980'lerle birlikte bu bilimin popülerleşmesini sağlayacak kaynaklar çoğaldı. Dolayısıyla benim açımdan da bunlar erişilebilir oldu. Oraya kadar daha ağırlıklı olarak teknokrat, yani teknoloji konusunda kafa yormak durumunda kalıyor idim. Çünkü hayatımı onunla kazanıyordum yani. Bilgi işlem teknolojisiyle kazanıyordum. Ve işte bu bilimin popülerleşmesi sürecinde o teknolojinin arkasındaki hikayeler vesaireler falan zaten biliyordu olduğum şeylerin zenginleşmesi falan gibi şeylerden haberdar olabildim. Ve onlar beni bir takım insanlarla, işte Prigogin gibi falan bir takım insanlarla tanıştırdı. Oradan kompleks sistemlerle, yani kaosla kompleks sistemlerle tanıştım. Ve yani sonuçta bu işin uzmanı olmadım. Yani bunu sadece kendi hayatımı anlamlandırmak, kendi koordinatımı belirlemek için kullandığım bir araç yani kompleks sistemler. Hani bunu da böylece burada belirtmiş olayım. Buradan sonra bizim videolarımızı izleyecek olanlar da böyle hani bir uzman konuşuyormuş gibi zannetmesinler yani.
Evet, peki.
Hiçbir konunun uzmanı değilim yani. Sonuçta siyasetin sosyolojisinden benim tanıdığım herkesten daha iyi anladığımı düşünüyorum. Çok mesai harcadım yani. Senin de şahit oldun. Evet. Çok mesai harcadım. Ama siyaset sosyolojisi uzmanı değilim yani.
Ama iyi kötü biliyorum diyorsun. Pek çoğundan iyi biliyorum diyorsun.
Ha biliyorum, bildiğime güveniyorum ama yani bunun bir uzmanlık. Sen bu işin uzmanı değilsin, bunda konuşamazsın deme etkisini görmüyorum kimseye. Yani bu tür işler böyle olmuyor. Olmamalı yani.
Tabii. Yani siyaset zaten onun uzmanı olmak ve siyasetçi olmak bambaşka bir şey. Özel eğitim de gerekmiyor. Hayatın içerisinden yetişip geliyorsun biraz da. Denemeyle, tecrübeyle, yaşayarak öğrendilen şeyler.
Hepimiz yani sonuçta hayatın içinde hepimiz farklı şeyler öğrendik. Yani şimdi senin yaşadıklarını ben yaşamadım ve senin bildiklerin hiçbirisini bilmiyorum yani. Yani o yankıda ben çalışmadım işte. Alparslan Türkeş'le ben röportaj yapmadım ya da Bahçeli'yle ben röportaj yapmadım vesaire. Yani şimdi sonuçta sana muhtacım. Ama bu senin şunların uzmanı olmanı, sen ancak şunların uzmanısın adını böyle koyarsak ve ancak o zaman konuşabilirsin gibi şeyler saçma geliyor yani demeye çalıştım. Ben hiçbir şeyin uzmanı değilim. Kimseyi de herhangi bir şeyin uzmanı olarak görüyor da değilim. Yani herhangi bir uzmanlığa çok da saygı duyuyorum yani. Yani adam şimdi tarihçi, tarih profesörü ve yani işte benim lise son sınıf tarih bilgim seviyesinde konuşuyor şimdi yani.
Peki burada bitiriyoruz o zaman. Sevgili dostlar, mühim şeyleri burada bitiriyoruz ama cuma akşamı bu konu çerçevesinde belki bu konuyu biraz daha aşarak Clubhouse'da bir arada olacağız. Saat 21'de cuma akşamı buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.